Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 16 Şehriver 1401, Hicri Kameri 10 Safer 1444 ve Miladi 7 Eylül 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaşar ile Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik üzerinden yapılan röportaj, İran basınında seçmeler, Erbayin özel programı ve Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tüm General Muhammed Bakır'ı Saint-Comine Siyonist rejimin ülkenin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu yönünde uyarıda bulundu. General Hacizade, İran'ın güvenliğinin mükemmel olduğunu belirtti. İran'ın komşularıyla ticareti gelişiyor. Rusya'nın İran Büyükelçisi değiştirildi. Ve Irak'ın kuzeyinde TSK'nın askeri üsse gözlem noktalarının sayısı arttı. Şimdi haberler.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı CENTCOM ile Siyonist rejimin ülkenin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı son aylarda bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın CENTCOM, Siyonist rejim ile işbirliğinin arttığına dikkat çekerek, bize göre Amerika ile müttefiklerinin tüm imkanları İşgalci Siyonist rejimin emrinde olacaktır. Bu girişimler aziz vatanımıza tehditlerin artırmasına yol açacaktır dedi. Tümgeneral Bakır'ı Amerikan ordusuna ev sahibi yapan ülkelere Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yazılı olarak gerektiği ikazlar yapılacak. Sahada, havada ve deniz devriyeleriyle istihbari çalışmalarımızı artıracağız. Aynı zamanda çeşitli füze ve İHA tatbikatları ile hazırlıklı olduğumuzu bildireceğiz ifadesini kullandı. Bölge ülkelerine seslenen Tümgeneral Bakır'ı, bölgenin güvenliği bölge ülkeleri tarafından tesis edilmesi lazım ve onlara dostane tavsiyemiz yabancılara bel bağlamamalarıdır diye konuştu. Öte yandan İran'dan Amerikan ordusuna ev sahibi yapan ülkelere yazılı uyarı yapıldı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri, İran'ın Amerikan ordusuna ev sahipliği yapan ülkelere yazılı uyarıda bulunduğunu ifade ederek, hava ve deniz devriyelerinin derinleştirilmesi, istihbari kontrol ve çeşitli tatbikatlarla bu ülkelere uyarıda bulunduk dedi. Kendi hesabında açıklamada bulunan General Bakri, son aylarda Amerika'nın terörist ordusu bu ülkeye bağlı ülkelerde dehşet ve şok etkisi yaratmasına rağmen Fars Körfezi ve Umman Denizi'nden çektiği uçak ve helikopter gemileriyle muhriplerinin yerinin işgalci İsrail rejimi ve bebek katili ordusunu doldurmaya çalışmaktadır ifadesini kullandı. General Bakri açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Bunun anlamı bize göre Amerika ve müttefiklerinin casusluk olanaklarının İsrail rejimine verildiği anlamını taşıyor ve bu da değerli ülkemize karşı tehditlerin artmasına neden olacaktır. Dışişleri Bakanlığı üzerinden Amerika ordusuna ev sahipliği yapan ülkelere yazılı uyarı ve mesajlar iletmekle birlikte hava ve deniz devriyelerinin derinleştirilmesi, istihbari kontrol ve çeşitli deniz, füze ve insansız hava aracı tatbikatlarıyla bu ülkelere uyarıda bulunduk. Komşu ülkelere daimi ve dostane tavsiyemiz bölge güvenliğinin sağlanması için bölge ülkelerinin kardeşlik ve işbirliği yapması ve yabancılara güvenmemektir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri, İktidar 1401 Tatbikatı Sözcüsü General Kerim Çeşek, bu güçlere bağlı operasyon birlikleri ve birimlerin en kısa sürede tatbikat alanına konuşlandığını ifade etti. Tatbikata katılan birliklerin tatbikat alanına konuşlanmasının ardından İran ordusu bugün İsfahan eyaletinde İktidar 1401 adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat başlattı. İktidar 1401 tatbikatı sözcüsü Tuğgeneral Emir Kerim Çeşek dün akşam konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu tatbikat piyade, zırhlı, topçu, hava kuvvetleri, İHA ve elektronik harp birimlerinin katılımıyla iki gün boyunca İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde düzenlenecek dedi. Tuğgeneral Çeşek bu tatbikatın yeni tehditlerle mücadelede kara kuvvetleri birimlerinin savaşa hazır olma düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
Devre muhafızları Hava Uzay Komutanı General Hacizade, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğini yerli ve mükemmel olarak niteledi. General Hacizade İran'ın savunma ve askeri yollarında en zor işleri geride bıraktığına işarete İran'ın 3 seneden az bir sürede uzaya uydu yerleştirdiğini ve radar üretiminde dünyanın ilk 20 ülkesinden biri olduğunu kaydetti. Komutan Hacizade İran'ın İHA ve nokta vuruşu yapan füzeler alanında da dünyanın üstün güçleri arasında yer aldığını işaretle günümüz dünyasının gerçeklerine göre uzay alanında araştırmanın yapılması gerektiğini ifade etti. Bölge gelişmelerine de dikkat çeken Komutan Hacizade, son senelere kadar Siyonist rejim ve Amerika'nın bölgede İran'a karşı ittifak kurmakla İran karşısında taarruz yaklaşımını sergilerken günümüzde savunma pozisyonunda geçtiklerini belirtti.
İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi yılın ilk 5 ayında İran'ın komşu ülkeleriyle petrol dışı ticaretinde bir önceki yıla göre büyük bir artış yaşandığını belirtti. İran Gümrük Sözcüsü yaptığı açıklamada 20 milyar 636 milyon dolar değerinde 33 milyon 333 bin ton ürün düzeyinde İran ile 15 komşusu arasında alışveriş yapıldı. Ruhullah Latifi açıklamasının devamında söz konusu miktarın İran'ın 5 aylık ticaretinden %48'ini oluşturduğunu belirtti. İranlı yetkili İran'ın komşu ülkeler ile ticareti konusunda ülkemizin yılın ilk 5 ayında petrol dışındaki ticareti 42 milyar 689 milyon dolar değerinde 558 milyon 140 bin ton ağırlığındayken bu miktardan 20 milyar 636 milyon dolar değerindeki 33 milyon 333 bin ton ürün İran ile 15 komşusu arasında alışveriş yapıldı dedi. İran Gümrük Sözcüsü Latifi açıklamasının devamında İran'ın 15 komşu ülkeyle ticaretinin geçtiğimiz yılda benzer zaman bazındaki ticaret oranına göre %24 oranında artış gösterdiğini söyledi. Ruhullah Latifi İran'ın bu süre içerisinde komşu ülkelere ihracatına dair 10 milyar 723 milyon dolar değerinde 25 milyon 398 bin ton ürün komşu ülkelere ihraç edildi. Bu miktar bir önceki yıla göre %27 oranında artmış durumda ifadelerine yer verdi.
İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Twitter üzerinden Rusya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Alexey Dedevo ile görüşünü bildirdi. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali'nin yaptığı paylaşımda bugün Alexey Dedevo ile görüştüm. Kendisi yakında Rusya'nın yeni Tahran Büyükelçisi olarak çalışmaya başlayacak. Görüşmede İran-Rusya ilişkilerinin tarihinde en iyi dönemlerinden birinde olduğunu vurguladık. Önceki Büyükelçi Levan Cagaryan'a gösterdiği çabalar için minnettarım, Alexey Dedevo'da başarılar diliyorum ifadeleri kullanıldı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 945 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.085'e, vaka sayısı ise 7.536.217'ye çıktı.
RUDAF Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30 ay boyunca Dohuk ilindeki dağlık arazide 58 yeni askeri nokta kurduğunu bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta PKK unsurlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. RUDAF Türk güçlerinin 30 ay boyunca Duhok ilindeki dağlık arazide 58 askeri nokta kurduğunu bildirdi. Türk ordusu Irak-Kürt bölgesel yönetimi bölgesindeki Kani Masi, Şeladize ve Derluk bölgelerinde bulunan askeri noktaları genişleterek askeri araç ve toplarla takviye etti. Ayrıca Harvar köyünde de ve Amadiya bölgesinin diğer bölgelerinde de yeni askeri noktalar oluşturdu. Kiste bölgesinde çok sayıda gözlem noktaları kuran TSK bazı askeri noktaları üst haline getirdi. Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına yönelik sık sık saldırılar gerçekleşiyor. Irak parlamentosu 5 Ocak 2020'de oy çokluğu ile ülkedeki yabancı askeri varlığının sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik bir gece ansızın gidebiliriz şeklinde Atina tarafından tehdit olarak algılanan ifadelerini yararsız olarak nitelendirdi ve Yunanistan'ın Ege Adaları üzerindeki egemenliğini tartışma konusu olmadığını vurguladı. Bakanlıktan Erdoğan'ın son ifadelerine ilişkin yapılan değerlendirmede Rusya'nın egemen bir Avrupa devletini yeniden işgal ettiği bir zamanda NATO müttefikleri arasındaki gerilimi artırabilecek açıklamalar özellikle yararsızdır. Bütün ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliğinin tartışılması söz konusu değildir açıklamasında bulunuldu. Basın açıklamasında ayrıca Amerika'nın NATO müttefiklerini bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıkları diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Yunan medyasında yer alan habere göre Türkiye'ye ait bir insansız hava aracı çarşamba günü erken saatlerde Kinaros adacığı üzerinde uçtu.
Sırbistan ile Türkiye arasında kimlik ile seyahat için protokol imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimlik ile seyahat protokolü ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracak dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turuna çıktı. Erdoğan'ın Balkan turu kapsamındaki ilk durağı olan Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı, konsey üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti. Görüşmelerin ardından Erdoğan artı kimlik kartları ile Bosna Hersek Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik açıklamasını yapmıştı. Balkan turu kapsamında bugün Sırbistan'a giden Erdoğan, Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartları ile sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerine kullandı. Erdoğan kimlik ile seyahat konusunda imzalanan protokolün iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağını söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna krizine ilişkin olarak Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın hafife alınmaması gereken ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, şu anda bu savaşın kazananı yok. Ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Batı yanlış yapıyor. Rusya doğal gazı kesti. Avrupa kara kara düşünmeye başladı dedi. Putin'in enerji kriziyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yeni denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı açıkça söyleyebilirim. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil, tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine götürdüğünüz sürece oradan netice almak olmayacaktır. Şu anda bu savaşı var diyebilir miyiz? Yok. Ama ben inanıyorum ki kaybeden çok dedi. Erdoğan açıklaması şöyle: İlişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası düzeyde fikir alışverişinde bulunduk. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol ilişkilerimizi bir seviyeye çıkaracaktır. Kuzey Kıbrıs, Gürcistan ve Moldova'dan sonra Sırbistan çipli kimlikle seyahatin mümkün olacağı 6. ülke olacak.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyük Eceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölge Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de yangına müdahaleye destek veriyor. Yangına 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personelle müdahale ediliyor. Mersin'de orman yangını yerleşim yerlerine tehdit ediyor. 30 ev boşaltıldı.
Bugün sabah İsrail işgal güçleri Nablus'un doğusunda Alon Moreh Yahudi yerleşim merkezinin yoluna paralel yol üzerinde Beyti Düjen kavşağına yakın bir yerde bölgedeki arazine gitmekte olan bir Filistinli'yi ateş etti. Sonra da bu saldırı yüzünden yaralanan şahsı kanlara kar vaziyette esir ettiler. Filistin Kızılay Teşkilatı işgal güçlerinin Nablus'un doğusunda saldırıya uğrayarak yaralanan Filistinli'ye ilk yardım ekiplerinin yaklaşmalarına ve onu hastaneye nakletmelerine engel olduklarını, onu yaralı vaziyette gözaltına aldıklarını duyurdu. Kızılay ekiplerinin yaralıya yardım etmek için hızlı bir şekilde olay yerine ulaştıklarını, ancak işgal güçlerinin engel olduklarını ve yaralıyı esir aldıklarını bildirdi. İşgal güçlerinin yaralının durumunun hafif olduğu iddiasında bulunarak onu gözaltına aldıkları, ancak eline ve karnına şarapnel parçalarının isabet ettiğinin ve elinde yanıklar olduğunu tespit edildiği belirtildi.
Bahreyn İslam Hareketi lideri Şeyh İsa Kasım, Bahreyn vatandaşlarının yapılacak seçimlere katılımının zulüm ve adaletsizliğe hizmet olduğunu belirtti. Bahreyn'de parlamento seçimleri Ekim ayında düzenlenecek. Bahreyn İslam Hareketi lideri Şeyh İsa Kasım Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu ülke vatandaşlarının seçime katılmasının kendine zarar vermek gibi bir şey olduğunu, bunlardan hiçbirini akıl, din, hayat ve düşüncenin kabul etmediğini ifade etti. Şeyh İsa Kasım seçimlere katılmamanın da bu ülke vatandaşlarının lehine olduğunu kaydetti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konishenko, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Nikolayev Kirivoy Rog yönünde 150'den fazla askerini, Harkov'da yaklaşık 40 askerini yitirdiğini, aşırı sağcı Kraken örgütüne üye 30 aşırı milliyetçinin öldürüldüğünü belirtti. Konishenko, Rus güçlerinin Nikolay Kirivoy Rog yönünde düzenlediği operasyonda 150'den fazla Ukrayna askerini öldürüldüğünü, 4 tank, 6 zırhlı piyade aracı, 5 muhtelif zırhlı araç ile büyük kalibreli silah yüklü 2 arazi aracının imha edildiğini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ek yorumumuz Taliban'ın Rusya Büyükelçiliği'nin güvenliğini artırma vurgusu etrafında. Taliban geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı sorumlusu Emirhan Muttaki, bu hükümetin Rusya'nın Kabil'deki güvenliğine özel önem verdiğini vurguladı. Bu açıklamalar Rusya Büyükelçiliği'ne yakın bölgede yaşanan patlamada en az 20 kişinin ve 2 Rusya Büyükelçiliği personelinin öldürülmesinin ardından geldi. Bu saldırı Afganistan'daki diğer terör saldırılarının devamında geldi. Bu arada bu saldırının farkı coğrafi yeri ve terör amacıdır. Çünkü Afganistan'daki terör örgütleri genellikle çarşı, pazar ve camiler gibi kutsal mekanları hedef almakta. Bunun son örneği ise Herat'taki caminin hedef alınmasıydı. Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği yakında son olarak düzenlenen saldırının sorumluluğu üstlenen terör örgütü IŞİD'in önceki saldırılarından farklı olarak bir şekilde yapıldığı niteliği dikkate alındığında Afganistan'ın yeni bir kanlı şiddet döngüsüne girdiği söylenebilir. Bu durum ve yeni döngü Afganistan'ın hiçbir yerinde güvenlik olmayacak demektir. Ve bu Taliban'ın ardı ardına güvenlik sağlama iddialarına aykırıdır. Taliban'ın defalarca vurgulanan Afgan halkının güvenliğini sağlayamaması göz önüne alındığında benzer durumlarda Taliban'ın başarılı olabileceğini hayal etmek mümkün değildir. Uluslararası ilişkiler uzmanı Michael Kugelman şöyle diyor: sadece Afganistan'da değil, bölgede de kendini Taliban'a rakip göstermeye çalışan DAEŞ, bu nedenle bölgesel ve küresel büyük isimlere yönelik saldırılarının sorumluluğunu üstleniyor. Grup olarak Taliban'a karşı güçlü ve yenilmez bir grup ortaya koymak istiyor. Siyasi gözlemciler açısından Afganistan'ın farklı coğrafi konumlarında, farklı bölgelerinde ard arda meydana gelen patlamalar istihbarat rekabetinin yoğunlaştığını ve o ülkedeki terör gruplarının faaliyetlerini göstermektedir.
Afganistan'ın Kızıl Ordu tarafından işgal edildiği 70'li yıllardan beri rakip ülkeler birbirlerinin işgallerine saldırmak için hep terör örgütlerini kullandılar. Kimi zaman vekil gruplar diğer tarafların çıkarlarına darbe vurmak için sinsi bir şekilde kullanıldı. IŞİD terör grubu Rusya Büyükelçiliği yakınındaki saldırının sorumluluğunu üstlenmiş olsa da aynı zamanda Rusya'nın bölgede ve Afganistan'da olmasını istemedikleri rakiplerin de iş başında olabileceği söylenebilir. Eğer bu iddia doğru ise Rusya Büyükelçiliği yakınına yapılan saldırının bu ülkenin Suriye'deki varlığının intikamını almak için yapılmış olması ihtimali doğru olabilir. Afganistan konularında uzman olan İranlı uzman Ruisefet şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. DAEŞ terör örgütünün Suriye'de yenilmesi intikam alma düşüncesine kapılmasına neden olmuştur. Ayrıca halifelik iddiasında bulunan DAEŞ, Afganistan'da bu arzusunu yerine getirmeye çalışıyor. Bu yüzden var gücüyle Taliban'a karşı savaşmaya çalışıyor. Taliban böyle davranışları göz ardı etmemeli, hafife almamalıdır. Her halükarda Afganistan'da terör saldırılarının yoğunlaşması her gün Afgan halkından kurban alan bu ülkede terörün güçlenmesi için ciddi bir tehlike çanıdır. Rusya Büyükelçiliğine yapılan saldırı endişe verici ve aynı zamanda Taliban için ciddi bir meşgaledir. Taliban'ı uluslararası çevrelere karşı zayıflatacak bir durumdan söz edilebilir. Bu durumda sadece ülkeler Kabil'deki büyükelçiliklerine yeniden açma veya faaliyetlerinin sürdürme arzusundan vazgeçmeyecek. Buna ilaveten Taliban da bu ülkelerden gelen güveni kaybedecektir. Aynı zamanda bu tür saldırılar ve güvensizlik ziyafetleri Taliban'ı bölgesel ve uluslararası düzeyde zayıf bir hükümet olarak gösterebilir. Bu durumda Taliban'ın en genel olarak Afganistan'ın bağımsız ve güçlü bir egemen ülke olarak tanımlanmasını da engellemektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Rusya yaptırım gerilimi etrafında. Fransa Diplomasi Kolu Başkanı Catherine Colonna, Rusya'nın Batı yaptırımlarına katılmayan ülkeleri kullanması hususunda kaygılı olduğunu ileri sürdü. Bu hususta Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya'ya yönelik yaptırımların Türkiye tarafından ihlal edilmesini önlemek için Ankara'ya gitti. Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gitmeden önce havalimanında muhabirleri şu açıklamada bulundu. Türkiye, Amerika ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına uymadığı için istişare amaçlı Ankara'ya gidiyorum. Fransa Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmadığına ilişkin net açıklamalarına rağmen Türkiye'nin Maliye Bakanı Yardımcısı Yunus Elitaş geçen hafta Amerika Hazine Bakan Yardımcısı Vali Adomo ile yaptığı telefon görüşmesinde şunları söyledi. Ankara hiçbir şekilde Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlaline izin vermeyecek. Türkiye Maliye Bakanı Yardımcısı'nın bu açıklamaları Erdoğan hükümetinin yetkililerinin aynı anda hem Batı hem de Rusya ile artan ilişkiler kurmaya çalışırken ileri sürülüyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki eski büyükelçisi Mark Rennie şu ifadeleri kullandı. Ankara, Batı kampında yer almasının yanı sıra enerji kaynakları ve ekonomik kapasiteleri yüzünden Rusya'nın jeopolitik gücü ve lojistik kapasitesi nedeniyle Moskova ile ilişkilerini her zaman sürdürmeye çalışmıştır. Bu duruşlarla Türk yetkililerin batılı politikacılar gibi ikili pozisyonları benimseyerek Türkiye'ye karşı batılı politikalarla başa çıkmaya çalıştıkları görülüyor. Batı'nın Yunanistan'a Türkiye karşıtı tartışmasız desteği, Türk makamları ile Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mevcut anlaşmazlıkların en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Aslında Türk makamları Ege adalarının silahsızlandırılmasına ilişkin Lozan ve Paris anlaşmalarının ihlal edilmesini hassas davranmakta ve itirazlarını bildirmektedir. Batı'nın Yunanistan'a verdiği destek ise bu durumu daha da çetrefilleştiriyor. Yunanistan son dönemde Ege Denizi'ndeki adaları ağır silahlarla silahlandırmaya çalıştı. Ama Batılı hükümetler Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerine desteklemeye devam ediyor. Ancak mevcutta Avrupa'nın Türkiye'nin yardımına ihtiyacı olduğu söylenebilir gibi görünüyor. Böylece Türkiye'de bu durumu kendi lehine kullanmak ve Batı'yı bazı siyasetlerden vazgeçirmek istiyorlar. Bununla birlikte Avrupa Birliği şimdiye kadar Rusya'ya karşı 6 yaptırım paketini onayladı. Sonuncusuna dayanarak Rus petrolünün AB ülkelerine ihracatı 2022'nin sonuna kadar tamamen durdurulacaktır. çok kötü durumda olan Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlar uygulayarak Moskova'ya karşı başarı elde etmesiyle muhtemel görünmüyor. Ancak Rusya'ya yönelik Avrupa yaptırımları etkin olmadığı halde Avrupa Birliği üye ülkeleri de enerji tedariki açısından çok talihsiz bir durumdu. Bu yaptırımlar ise akaryakıt fiyatlarının artması ile bu ülkelerde şimdiye kadar görülmemiş bir enflasyon artışına neden olmuştur. Bu bağlamda birçok enerji piyasası analisti Avrupa'da Rusya'dan gelen gaz akışının azalması nedeniyle geçen yıldan beri yumuşak yaklaşık %400 arttığını ve bu yılın da son haftalarında daha da artacağı konusunda uyarmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem Avrupa Birliği'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır dedi. Bilgiç, Çekya Dışişleri Bakanlığı'ndan ve bazı Avrupa Birliği kurumlarından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik ifadelerine tepki gösteren açıklamalar hakkındaki soruya yazılı olarak yanıt verdi geçtiğimiz günlerde sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye gündemi son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden gerginliklerle çok hararetli görünüyor. Özellikle şimdi açıklamaların da sert bir şekilde gündeme yansıyınca iki ülke arasındaki ilişkiler diplomasi arasında nereye kadar gidecektir veya nasıl bir seviyede bu kendi varlığını koruyacaktır gibi soruları gündeme taşımaktadır. Biz de bugünkü yayınımızda bu konu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmaya karar verdik. Sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey merhabalar.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi Türkiye-Yunanistan arasında Ege Denizi ve Akdeniz bölgesiyle ilgili ihtilaflar hala devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki hassasiyetleri galiba Yunanistan'ı rahatsız etmektedir ve karşılıklı olarak da sert açıklamaların gündeme gelmesi dış politika arasında Türkiye'nin son gelişmeler arasında yer almaktadır bu Yunanistan ile ihtilafların devam etmesi. Gelinen son noktayı nasıl görüyorsunuz? Biz geçen sohbetlerimizde de bu konuyla ilgili sizin görüşünüzü almıştık. Ancak şimdi askeri boyutu söz konusu. Türk Hava Kuvvetleri'nin şimdi uçuşlarıyla ilgili bazı iddialar vardır Yunanistan'ın hava sahasına karşı. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu konuda efendim?
Ya şöyle bir şey tabii, bu gerginlik aslında son 2 yıldır devam ediyor. Özellikle Mavi Marmara hattı üzerinden, bir de Mavi Marmara hattı içerisinde de ayrıca biliyorsunuz doğal gaz mevzusu falan var. Ve bu doğal gaz mevzusu üzerinden de ciddi bir gerginlik devam ediyor. Fakat şöyle bir şey tabii, Yunanistan biliyorsunuz Türkiye daha önce bir takım hesaplar falan yapıyordu. Fakat gelinen aşamada Yunanistan da yaklaşık 2 yıl öncesinde biliyorsunuz yeni bir hükümet değişikliğine gidildi ve bu hükümet değişikliği de oldukça milliyetçi bir hükümet. Türkiye'nin vermiş olduğu reaksiyonların hatta daha sert olanı vermeye başladı. Tabii sadece Yunanistan politik olarak sert söylemlerle birlikte de askeri olarak da kendisini oldukça güçlendirdi. Bir takım anlaşmalar yapıldı. Mesela özellikle Fransa'nın dışında Amerika ile ciddi anlaşmalar yapıldı. Amerika her ne kadar biz Yunanistan ya da Yunan adalarını geçici üs olarak kullanıyoruz, işte Rusya'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı falan dese de aslında bir şekilde hava üssü olarak ve konumlandı ve orada adaları bir şekilde de koruma altına almış bulunmaktadır. Ve aynı zamanda Yunanistan bununla birlikte tabii Avrupa Birliği ülkelerinin de çok ciddi bir şekilde desteğini arkasına almış bulunmakta. Şimdi Yunanistan bunları hepsini aldıktan sonra kodları okumaya başladı ve gerginlik gittikçe biraz daha artık sözlü sataşmanın dışına askeri sataşmaya kadar devam etmeye başladı. Bu askeri sataşma da siz de anladığınız gibi son bir ay içerisinde yani Türkiye'nin savaş uçaklarına 3 kez radar sistemiyle ciddi bir şekilde taciz edildi. Yani daha doğrusu engellemelerde bulundu. Askeri dille mevzuatta söylersek açıkçası direkt Türkiye'nin savaş uçaklarına hava savunma sistemine müdahale edildi. Yani bu askeri kodlarda böyle okunuyor. Şimdi bu gerginlik açıkçası artık diplomasiyi de aşıp daha çok çünkü adalar mevzusu ya da Mavi Marmara mevzusu biliyorsunuz 12 milimlik ya da Yunanistan bunu 12 milden 16 mile 18 mile kadar çıkarmak istiyor. Çünkü Kıbrıs yani Güney Kıbrıs'a kadar o mevzu bahis denilen bölgeyi hepsini aslında bir şekilde kapsamak istiyor. Yani orada Türkiye'yi biraz Mavi Marmara hattı üzerinde hareketsiz bırakmak istiyor. Şimdi ama Türkiye'de biliyorsunuz Libya'daki mevcut hükümetle yapılan anlaşmadan dolayı ve oradan bir hat hareketi içerisinde bulunuyor şu anda. Yunanistan bunu da engellemek için Kıbrıs'taki Güney Kıbrıs'a kadar o hattı hepsini biraz daha efekte etmek istiyor. Bundan dolayı o gerginlik tabii daha çok NATO'nun içerisindeki hava uçuşlarına kadar riayet etti şu anda. Açıkçası şu anda çok tehlikeli bir dil kullanılıyor. Karşılıklı olarak çok ciddi gerginlik. Yani o saha üzerinden her an bir kaza yani askeri olarak saldırı ya da müdahale kazası olarak şimdilik düşünmek gerekiyor. Her an ortaya çıkabilecek vaziyettedir. Sayın Erdoğan'ın biliyorsunuz bir gece ansızız gelebiliriz sözlerinin akabinde oldukça sadece Yunanistan tepki göstermedi. Evet. Yunanistan da çok ciddi tepki gösterdi. Amerika'da da buna çok ciddi tepki gösterdi. Aynı zamanda Avrupa ülkeleri de Batı da buna çok ciddi tepki gösterdi. Yani şu anda iki taraftan da mevcut, iki tarafın da basınını okuduğumuzda ya da mevcut yetkililerle görüştüğümüzde açıkçası çok riskli, tehlikeli. Şu anda NATO biraz arabuluculuk yapmaya çalışıyor ama havadan da bir kazanın, şu anda kaza olarak algılanıyor, bir kazanın çıkması an meselesidir. Açıkçası bu böyle devam ederse kaçınılmaz bir durumla her iki devletle karşılaşabilir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile yaptığımız telefon bağlantısında Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlikleri konuştuk. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın yayınımızda sizlerle paylaşacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde İran'ın yeni nesil tıbbi teşhis kitleri üretiminde öncü ülkeler arasında yer alması, İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami'nin modern enerji teknolojileri konulu seminerinde yaptığı konuşmada ülkenin enerji sepetinde nükleer elektrik enerji payını %20'ye çıkarmak istediklerini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde nükleer müzakerelere dair Rus yetkilinin değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlardaki temsilcisi Mihal Ulyanov, İran'ın nükleer anlaşmadaki belirsizlikleri kabul etmeyeceğini vurguladı. Rusya'nın nükleer anlaşmadaki temsilcisi Ulyanov Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Merandi'nin Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell'in son açıklamalarına tepkisine dair İran'ın bu boşlukları ve belirsizlikleri kabul etmeyeceği açıktır. Ben Avrupa Birliği'nin mevcut durumu sorumlusunun kimin olduğunu unuttuğundan emin değilim ifadelerine yer verdi. Ulyanov paylaştığı tweette uluslararası ilişkilerdeki meselelerin karmaşık olmasına rağmen Viyana görüşmeleri katılımcıları pragmatik davranma yetkisini gözler önüne serdi diye yazdı. Rus yetkililerin açıklamasından kısa bir süre önce İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Merandi, Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Joseph Borrell'in pazartesi günü yaptığı açıklamaya tepki göstererek, Borrell söz konusu müzakerelerin nedeninin İran'ın anlaşmaya tamamen bağlı kalmasına rağmen anlaşmanın Batı tarafından ihlal edilmesi ve maksimum baskı çerçevesinde İranlı vatandaşları hedef alan yaptırımların uygulanması olduğunu unutuyor şeklinde yazdı.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Selami'nin denizde güvenlik ve huzurun İran'ın bölge ülkelerine mesajı olduğunu vurgulaması, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken Horasan gazetesinde İran donanmasının güçlü konumuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Stratejik Deniz Kuvvetleri Komutanı Gadir sınıfı denizaltının bölgede etkili bir denizaltı olduğunu ve İran Deniz Kuvvetleri'nin muharebe bünyesine katıldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrini halkın güçlü duruşu ve yerli yeteneklere dayanmaktadır ve Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı 8 yıllık savaştan bu yana İslam Cumhuriyeti savunma ihtiyaçlarını yerli kapasiteler ve yeteneklere güvenerek sağlamıştır. İran Donanması Komutanı Amiral Şahram İrani, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik donanmasına geliştirilmiş yüzey ve yeraltı savaş teçhizatı ekleme töreninde yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Donanması'na su üstü ve su altı olmak üzere iki farklı seviyede katılan gemiler ve denizaltılar eskisinden daha yüksek bir hareket kabiliyetine kavuştu dedi.
Hemşeri gazetesinde İran Cumhurbaşkanı Yardımcısının Suriye Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeni konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanı İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile yaptığı görüşmede yaptırımları terörün en kötü versiyonu olarak nitelendirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer meseleyi ele alırken incelik ve cesaretle hareket ettiğini söyledi. Bir heyet başkanlığında Suriye'ye giden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İdari ve İstihdam Teşkilatı Başkanı Meysem Latifi, ülkenin Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Görüşmede iki taraf idari ve mesleki gelişim alanında işbirliği ve birbirlerinin deneyimlerinin ortak kullanımı ve İran'ın nükleer müzakerelerini ele aldı. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Amerika ve Batılı müttefikleri tarafından İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye'ye uygulanan tek taraflı yaptırımları kınarken tek taraflı eylemin terörün en kötü biçimi olduğunu söyledi. Miktat ayrıca Suriye'nin nükleer meselesiyle bilgelik ve cesaretle uğraşan İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında durduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Latifi ise görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve mevcut insan kaynakları ve imkanlarından yararlanma yönündeki ortak iradenin altını çizerek bunun iki ülke insanların yararına olduğunu söyledi. Latifi, İran'ın Suriye'yi ve bu ülkenin egemenliğini ve bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlı konumunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Erbayin Özel Programı.
Muhterem dinleyiciler, Kerbela Şehidi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü Erbayin özel programımızda birlikteyiz.
Bu programda İmam Hüseyin Aleyhisselam hakkında büyük İslami şahsiyetlerin görüşlerini anlatıp İmam Hüseyin şehadeti etrafında konuşmaya çalışacağız.
Yine ziyaret vakti geldi, çattı. Zulme karşı direnen, hak taleplik ve hürriyet adına da büyük dersler veren, bu dersi tüm zamanlara kazandıran bir insanın ziyareti vakti geldi. Ziyaret ise ilahi öncüler ve evliyalar ile ilişki kurmanın en iyi yoludur. Böyle bir ziyaret, ilahi tevfike ve maneviyatın artmasına neden olacak. İbn-i Şabbe, Tarih el-Medinetül Münevvere kitabında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke fethinin ardından Medine'ye döndüğünde annesi Amine'nin kabrini ziyarete gittiğini ve şöyle buyurduklarını nakletmektedirler. Bu annemin mezarıdır. Allah'tan onu ziyaret edebilmemi istemiştim. Allah da böyle takdir buyurdu.
Ziyarette ziyaretçi Allah ile gönülden ilişkisi sayesinde ruhsal olarak da daha kabarık bir güven duygusu yaşar. Kimi bilim insanları bile kutsal mekanları ziyaretin insanın ruhu ve cismini etkilediğinin yadsınamaz olduğunu savunuyor. Aslında ziyaret istek ve tanımanın bir karışımı olarak insanın kalbinde yer edinmektedir. Bu yüzden ziyaret, insanın iradesi ve şefkini yönlendirdiği, insanın tavırlarında huzur ve neşe yaratır. İnsanda ortaya çıkan huzur, güven duygusu ve neşe ise hayatın olmazsa olmazlarındandır.
Peygamberler ve imamlar ayrıca ermiş insanlar ve evliyalar Allah katında iman ve Allah'a yakınlık açısından zirvede yer alan insanlar olarak hatalardan ve kusurlardan en uzak olan insanlardırlar. Bu büyük şahsiyetlerin takdir edilmesi, ziyaretçilerin ve ziyaret edilenler arasındaki gönülden kaynaklanan bağları güçlendirip onların manevi yolunun devamını sağlamak da etkili olur. Şia tarihinde ise masum ehlibet imamlarının türbeleri manevi bağların kesiştiği nokta, bilim ve ilim merkezleri, dinin yayılması ve yaygınlaştırılması merkezleri, hareketler ve ayaklanmaların başlangıç noktası, anlaşmaların yapıldığı, devrimlerin ve toplumsal hareketlenmelerin yaşandığı bir nokta olmuştur. Nitekim en büyük dini ilmiye havzaları ve merkezleri bu büyük şahsiyetlerin mezarları ve türbelerinin yanı başında inşa edilmiştir. Necef, Kum ve Meşhed ilmi havzaları bunun açık örnekleri sayılıyorlar.
İşte ziyaretçilerin akın ettiği kutsal mekanlardan biri de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Irak'ın Kerbela şehrindeki türbesidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü Erbain yıl dönümünde milyonlarca ehlibeyt sevdalısı, hür insanların padişahı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki türbesini ziyaret etmek için akın ediyorlar. Bu yolda ziyaretçiler ilk olarak Necef'e ve oradan da yaya olarak Kerbela'ya doğru harekete başlarlar. Bu istikamet bu dönemde insanlarla dolup taşmaktadır. Tüm yol boyunca ziyaretçilere hizmet veren heyetler tarafından kurulan çadırlar görülmektedir. Bu çadırlarda ziyaretçilere bedava olarak hizmet verilmektedir. Bu çadırlar Mukeb adı ile de bilinmektedir. Yayaların Kerbela'ya doğru yürüyüş yaptığı yol boyunca rengarenk lamba direkleri bulunmaktadır. Numaralandırılan bu direkler ziyaretçiler arasında amud ismiyle de tanınmaktadır. Her amudun diğer amud ile mesafesi 50 metre kadardır. Ana yolun amudları 1'den 1452'ye kadar numaralandırılmıştır. Böylece 1452 numaralı amud tam Hazreti Ebu'l-Fazl-ül Abbas aleyhisselamın türbesinin karşısında yer almaktadır.
Olmağa amalcı bana, gelirem Kerbela.
Olmağa amalcı bana, gelirem Kerbela.
Halkın edem lal o tala, gelirem Kerbela.
Halkın edem lal o tala, gelirem Kerbela.
Kerbela, Kerbela, Kerbela, Kerbela.
Kerbela, Kerbela, Kerbela, Kerbela.
Hasan adın senin, Bağdayı sinavdim eğer Arafat'ın senin, Zemzem'i hacanet eder bu Ferat'ın senin. Sende edem zey o zeba, gelirem Kerbela. Halkın edem el o tala, gelirem Kerbela. Kerbela, Kerbela, Kerbela, Kerbela.
Kerbela, Kerbela, Kerbela, Kerbela.
Birkaç gündür İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesine giden tüm yollar günler önce, hatta yıllar önce ziyaret planı yapan ziyaretçilerle doludur. Necef ve Kerbela arasında büyük bir coşku yaşanmaktadır. Lebbeyk ya Hüseyin haykırışları semalara kadar yükselmekte, ortamı ıtırlandırmaktadır. Ancak Hüseyin-i Erbain'e bir şey kalmamıştır. İmam Hüseyin hayranları bu yolu büyüklerinin ayak izinden yürüyerek yaya veya çıplak ayak bitirmeye çalışıyorlar. Bu yolda hiçbir özel ve kamu arabası geçiş yapmamaktadır. Matem alayları birkaç gündür Necef'ten Kerbela'ya doğru harekete geçmişlerdir. Bu matem alayları genelde 3 günlük bir yürüyüşün ardından Kerbela'ya varıp İmam Hüseyin ve Hazreti Ebu'l-Fazl-ı Abbas türbelerinde Lebbeyk ya Hüseyin olarak haykırırlar. Yolun her noktasında Ehlibeyt imamlarının sözleri göze çarpmaktadır. İmam Sadık Aleyhisselam ziyaret hakkında şöyle buyurmuştur: Allah katında en değerli ve en beğenilen amellerden biri de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesinin ziyaret edilmesidir.
İslam dünyasının büyük ulemalarından Şeyh Müfid, Şeyh Tusi ve Allame Hilli ise Erbain ile ilgili şöyle buyuruyorlar. 20 sefer Erbain günü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyti yani esirler kervanının Şam'dan Medine'ye döndükleri gündür. Böyle bir günde Allah Resulü'nün sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari, İmam Hüseyin mezarını ziyaret etmek için Medine'den Kerbela'ya geldikleri gündür. Cabir bin Abdullah Ensari, İmam Hüseyin mezarını ziyaret eden ilk kişiydi. Erbain yürüyüşlerinin yapıldığı yollar aslında her şeyden ziyade Allah Resulü hanedanı hakkında yapılan haksızlıklar, zulümler ve küstahlıkların hatırlatıcısıdır. Bu 40 günlük zaman kesiti İslam tarihinin karanlık dönemlerinden olmasına rağmen İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın İslam düşmanları karşısındaki cesurca direnişi, doğruluğu ve hakkı savunduğu ve sonunda da bu mücadelesiyle hür yaşamayı öğreten bir insanın hatırlatıcısıdır. Zaten bu 40 günlük dönemin ardından Emevilerin yönetim merkezi sayılan Şam'da bile insanlar Allah Resulü'nün hanedanı hakkında yapılan alçakça davranışları beğenmemiş ve Emevileri lanetlemekteydi.
Yaya olarak attığımız her adımla aklınıza yeni bir soru gelir. Neden hurmalarını armalar için size yalvarıyorlar? Neden yerli insanlar evlerini konaklara dönüştürmüş, bedava hizmet vererek bu kadar içtenlikle sizi evlerinde ağırlıyorlar? Birkaç adım daha ilerliyorsunuz. Orada bir boyacı ayakkabılarınızı tertemiz yapıp parlatıyor. Boyacı yüzündeki gülüş ayaklarınızı kendine doğru çekiyor. Biraz daha ilerliyorsunuz, birileri yorgun buldukları ziyaretçilere masaj yapıyor. İşte böyle bir manevi bir ortamda artık kendinize ait olmadığınızı duymaya başlıyorsunuz. Hüseyin'i coşku herkesi bambaşka yapmış, sefa ve muhabbet, kardeşlik ve insanseverliği has safhaya ulaştırmıştır. Sanki bu toprak parçası 21. yüzyılın tüm cinayetlere, şiddet olayları ve dehşet verici olaylarından uzak düşmüştür. Hicri kameri 61 yılında Aşura gününde keder ve gözyaşları ile dolan gün, şimdi de Lebbeyk ya Hüseyin harkırışları ile dolu, kararlı tek vücut ve zinde insanlardan oluşmuş görkemli bir toplanmaya sahne olmaktadır.
Aşura gününde de tüm hükümet organları bu olayın gerçeklerini ve genel olarak Ehl-i Beyt'in gerçeklerini gizlemek ve Allah Resulü hanedanını tecride sürüklemek için seferber olmuşlardı. O günlerde tıpkı günümüzde olduğu gibi zalim ve acı çektiren güçler, yalanları, garazkar açıklamaları ve kumpaslarıyla halkı kandırmaya çalışıp gerçekleri saptırmaktaydı. Böyle bir ortamda bulunan biri, İslam dünyasının çöllerinden birinin uzak bir köşesinde yaşanan Aşura olayının bu kadar coşkulu devam edeceğini düşünmüyordu. İşte bu tarihi vakayı hala canlı tutan mesele, İmam Hüseyin Aleyhisselam akrabaları ve yakınlarının bu olay hakkındaki gerçekleri açıklamalarıydı. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin kıyamı ve mücadelesi ne denli büyük engeller ile karşılaşmışsa, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ve Hazreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın bu olay hakkındaki ifşaatları ve açıklamaları da zor ve engebeliydi. İşte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın değerli yakınlarının açıklamaları sayesinde Aşura olayı ebedileşti.
Şimdi de Aşure olayından 100 yılda geçmesine rağmen Kerbela'da herkes Lebeyk ya Hüseyin diye haykırmaktalar. İster Müslüman, ister Hristiyan, ister Şii, ister Sünni, artık herkes İmam Hüseyin için ağıtta yakıp matem merasimi düzenliyor. Buradaki herkes bu büyük toplanmanın Hüseyin aşkı ile oluştuğunu dünyaya sergilemek istiyor. İmam Hüseyin aşkı yaşa bakmıyor. Yaşlı olsun, genç olsun, herkes burada. Birçok ihtiyar kadın ve erkek tüm zorluklara rağmen gelmişler. Gençler ise bu aziz ve değerli insanlara yardımcı olup onların yüklerini de hatta kendileri bile sırtlarında taşırlar. İşte bu noktada Erbayın yürüyüşlerinin neden İslam aleminin en büyük yürüyüşü olduğunu anlıyoruz. Bu toplanma her yıl daha da coşkulu bir şekilde düzenleniyor. Şimdi birçok ziyaretçi kendini Kerbela'ya ulaştırmış ve birçoğu da son amutlara yaklaşmaktadır.
Aşura olayından birkaç yüzyıl geçmesinin ardından milyonlarca Hüseyin sevdalısının mazlumiyet bayrağını ele alacağına kim inanabilirdi? Ancak şimdi İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadetinin 40. günü yıl dönümünde dünyanın dört bir yanından insanlar bu şehadet olayını canlandırmak ve yaşatmak için Kerbela'ya akın ediyor. Dikkatli bakınca herkesin Ali aleyhisselamın değerli kızı Hazreti Zeynep Salamullah aleyhayı avutmaya geldiği anlaşılıyor. Ağabeyi İmam Hüseyin'den 40 gün uzak kalmasından sonra Kerbela'ya gelip Allah'ın en iyi kulunun mezarı başında Aşura hatıralarını tekrarlayan Hazreti Zeynep'i teselli etmek için. Peygamber Efendimizin hakkında Hüseyin bendendir ve ben de Hüseyin'denim dediği bir şahsın mezarı başında gözyaşları döken Zeynep teselli etmek için bu kadar insan bir araya gelmiştir.
Artık yürüyüşün sonlarına yaklaşmışım. Son amuda vardım. Kalabanın arasında Beylun Harameyn'e doğru yorumu bulmaya çalışıyorum. İki kardeş, iki eşsiz insan, hürriyet ve özverinin timsallerinden bulunduğu iki türbenin arasındaki bölgeye gitmeye çalışıyorum. Beylun Harameyn bir dünya azamet demektir. Bu manevi coşku ve telaş içerisinde İmam Hüseyin'in ruhunun Allah'ın izniyle ziyaretçilerine sardığını ve bu ziyareti aşk dolu manevi bir seyre dönüştürdüğü açıkça anlaşılıyor. Türbelerin giriş kapılarında artık Erbayin ziyaretinin sesini duyuyorum. İmam Hasan Askeri aleyhisselam ne demişler? Müminin beş özelliği vardır. Biri de Erbayin ziyaretini okumasıdır. Artık gözyaşlarımı tutamıyorum. Ellerimi kucağımda toplayarak Erbayin ziyaretinin sesine uyum sağlamaya çalışıp şöyle selam vermeye başlıyorum. Allah'ın dostu ve Habibine selam olsun. Allah'ın seçilmiş ismine, dostuna selam olsun. Allah'ın seçilmiş ismine ve seçilmiş oğluna selam olsun. Mazlum şehit Hüseyin'e selam olsun. Kederler, belalar, esiri düşen, gözyaşları için şehit düşene selam olsun.
Değerli dinleyiciler, Erbay'ın özel programımızı dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye Siyonist rejimin normalleşmesinin devam etmesi.
Ankara ve Atina arasında devam eden gerginlikler
ve Türkiye'de döviz rezervlerinin azalması ve ekonomik krizin büyümesi
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Yıl aranın ardından geçen hafta Siyonist rejim uçaklarının Türkiye'ye uçuşları başladı. Siyonist rejim başbakanı Yair Lapid, bu rejimin son kabine toplantısında Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki hava üzerinden iletişim kurulması anlaşmasının onaylandığını duyurdu.
Bu anlaşmaya göre bundan sonra Siyonist rejim havacılık şirketleri ve hava yolları İstanbul ve diğer şehirlere uçuş gerçekleştirebilecekler. Siyonist rejim uçaklarına yönelik uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasına paralel olarak İsrail medyası Türkiye kruvasörlerinin birinin işgal altındaki toprakların sahillerine yanaştığını duyurdu. Siyonist rejim gazetelerinin yazdığına göre Türkiye kruvasörü Amerika'nın savaş gemisiyle beraber işgal altındaki toprakların sahillerinin kuzeybatısında yer alan Hayfa Limanı'na yanaştı. Türk hükümetinin Siyonist rejimle ilişkileri yeniden başlatmak için son zamanlarda attığı adımlar daha önce bu rejimin yetkililerinin Recep Tayyip Erdoğan hükümetinden Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Ankara'daki ofisini kapatmasını istediği bir sırada geldi. Bu bağlamda Siyonist rejimin Ankara'daki 60 yaşındaki maslahat güzarı Erit Lilian, Türk basına yaptığı son açıklamasında şunları söyledi. Taraflar arasındaki ilişkilerde en önemli meydan okumu olarak İstanbul'da Hamas'ın faaliyetlerinin devam etmesini görüyoruz.
Aynı zamanda bu İsrailli diplomat şunları da söyledi. İsrail'in Türkiye'nin İstanbul'daki Hamas ofisini kapatmasını ve bu grubun liderlerini Türk topraklarından kovmasını beklediğine şüphe yok. Türk hükümetine yeni hamleleri Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Siyonist rejimin taleplerini kabul etmesi olarak değerlendirilmelidir. Ankara hükümetinin son dönemdeki bu çabaları ile ilgili olarak şunu söylemek gerekir ki, Türkiye Cumhurbaşkanı pratikte mağdur Filistin halkının davasına açık bir darbe indirmiştir. Bu, Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda Filistin'in mazlum halkına destek sloganı ile şahsi ve parti şükaldar için Türkiye halkının ve hatta bölge halklarının desteğinden yararlanmaya çalışmasına rağmen gerçekleşiyor. Uzmanlar Siyonist rejim İsrail'in Türkiye ile ilişkileri yeniden başlatmasının ön koşulunun belirlenmesinin temel nedeninin Türk Cumhurbaşkanı'nın bu ırkçı rejim ile ilişkileri normalleştirmek için aceleci davranması olduğunu söylüyor. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkuru'nun görüşlerini dinliyorsunuz.
Bölge Orta Doğu sıcak süreçler düşünüldüğünde ilk akla gelen faktörlerden biri kuşkusuz baştan beri İsrail olmuştur. bölgede daha çok Filistin sorunu karşısında sert tutumu, baskıcı, ondan sonra bölge halkıyla da sert, jandarmavari bir yaklaşım politikasını güttüğünden ötürü böyle bir faktör olarak İsrail öne çıkıyordu. İsrail'in bölgede böyle bir konum kazanmasında Türkiye'nin rolü devamlı göz ardı edildi. Yani bunu anlatmamın sebebi sorunun zemini net olarak anlaşılmadan, tarzın zemini net olarak anlaşılmadan şimdi yürütülen politik tarzın ne anlam teşkil ettiği anlaşılmayacaktır. O açıdan tarihsel sürecine çok kısa bakmakta fayda vardır. İsrail'in Orta Doğu'da böyle bir konum kazanması, Filistin'e karşı böyle sert politikaya da girebilmesi, Siyonist bir politika izlemesi ve den yerindeyse Orta Doğu'nun kabadayı rolünde bir politika izlemesinin zemininde tabii ki Türkiye'nin büyük çabası vardır. Türkiye unutulmamalıdır ki bölgede İsrail'i ilk tanıyan, devlet olarak tanıyan ülkedir. Gizli yürütülmesi daha çok önemsendi. Oysa ki zaten şu anda yürütülen, resmileştirilen, yani büyükelçi atama biçiminde Türkiye-İsrail ilişkilerinin açığa çıkan biçimi aslında pratik olarak çok önceden, zaten baştan beri de süre gelen ilişki tarzıydı. Ama bu basından saklanıyordu, resmiyetten saklanıyordu. Bu şekilde bir tarz izlendi ki İsrail hem en yakın müttefik hem zaman zaman ise karalanan veya diyelim celallenen bir yaklaşımın muhatabı haline getirildi. Bu tabii ki politik özneler açısından bilinen bir durumdu aslında. Sadece diyelim tribünlere oynama politikası izlendi. Ve şu anda işte ismi artık konuluyor. Konulmasında sakınca görülmüyor. Bunu zorlayan da yine uluslararası etkenler vardır. Türkiye'nin işte yaşadığı sorunsallık vardır. Artık bu zorluyor ki Türkiye-İsrail ilişkileri artık bir nevi bir açığa, resmiyete dökülür duruma geldi. Buna ihtiyaç duyuldu.
Sayın Mehdi Tanrıkulu'ya teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta Ankara hükümeti Yunan savunma kalkanının Ege Denizi adalarına konuşlandırması konusunda Atina hükümetini bir kez daha uyardı. AKP hükümet sözcüsü Ömer Çelik, Yunanlıların Türk savaş uçaklarını Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de taciz etmesini tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.
Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilim bağlamında batılı hükümetlerin ikili politikasını eleştiren Çelik, Türkiye'yi Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın aldığı için eleştiren ülkeler Yunanistan'a karşı seslerini yükseltmeli dedi. Yunan hükümeti son zamanlarda Türk İHA'ların hareketlerine karşı koymak için Ege Denizi adalarına savunma kalkanları yerleştirdi. Aslında Yunan hükümetinin bu eylemi üst düzey Türk askeri ve siyasi yetkililerinin peş peşe tehditleri sonrasında gündeme geldi. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin silahlı kuvvetlerinin her yerde İHA'ları ile hazır bulunduğunu vurguladı. Erdoğan geçen salı akşamı da yaptığı kışkırtıcı konuşmada Yunanistan'ı uyarırken, Yunanistan'ın siyasi ve ekonomik ve askeri açıdan Türkiye ile eşit olmadığını söylemişti.
Yunanistan Savunma Bakanı da her türlü askeri çatışmanın yaşanması durumunda ülkesinin İstanbul'u bombalayacağını söyledi. Ankara ve Atina makamlarının kışkırtıcı açıklamaları Doğu Akdeniz'de bir askeri çatışmanın başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Ankara ve Atina arasındaki artan ihtilaflara rağmen Türk hükümeti son zamanlarda Atina'nın liderlerini Ege Adaları'nda Yunan Savunma Kalkanı'nın konuşlandırılması nedeniyle uyardı. Yunanistan ve Türkiye iki komşu ve Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü NATO üyesidir. İki ülke yetkilileri her zaman birbirlerini hava ve deniz sahasını ihlal etmekle suçluyor. Türkiye son aylarda genelde kıyıdan görülen Yunan adalarında askeri güçlerin konuşlandırılmasına yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı. 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması'na göre bu adalar sivil kalmalıdır. Bu nedenle bu adalarda herhangi bir askeri güç veya silah konuşlandırılması kesinlikle yasaktır. Yunan hükümetinin son zamanlarda Ege adalarını silahlandırmaya yönelik yasa dışı eylemi askeri bir çatışmaya yol açabilir. Bu bağlamda Yunanistan hükümetinin Türkiye ile olası bir savaşa girememesine rağmen Amerika, Avrupa Birliği ve ırkçı İsrail rejimi de dahil olmak üzere müttefiklerinin desteği konusunda özel bir hesap açtığına şüphe yok.
Bu konuda Türk ordusundan emekli albay ve askeri analist Erdoğan Karakuş'a göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki herhangi bir çatışma iki ülke arasında topyekün bir savaşa dönüşecektir. İşte belki de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimlerin hassasiyetleri nedeniyle AKP yetkilileri son zamanlarda eski tehditler mazisine bakmadan NATO ile ilgili dostane açıklamalarda ve yardım talebinde bulunuyorlar. Bu bağlamda iktidar partisi sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına da değinmek gerekiyor. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Türk yetkililer NATO yetkililerinden hiçbir zaman yardım ve adil davranmalarını istemedi. Hatta Ömer Çelik'in NATO'dan yardım talebi son yıllarda ilk kez gündeme geliyor.
Ve son olarak Türkiye'nin altın ve döviz rezervlerinin azalması hem de mevcut ekonomi krizde halkın daha zor durum yaşamasına sebebiyet verecek zeminin hazırlandığını gösteriyor. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalamak istiyoruz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Ağustos'ta sona eren, haftada 19 Ağustos'ta sona eren haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara düştü. Türkiye'nin ekonomi krizinin ortasında bu ülkenin Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervlerinin azalması da yeni krizlerin kapılarını araladı. Döviz rezervlerinin azaltılmasının yanı sıra banka faizlerinin düşürmesi ve bunun liranın değer kaybetmesinin etkisiyle asgari ücretlerdeki %50'lik artış 20 yıllık enflasyon rekorunun kırılmasına neden oldu. Döviz rezervlerinin azalmasının faktörlerinden biri fiyatı kontrol etmek ve liranın değerini korumak için piyasa enjekte edilen paralardır. Mevcut durumda ise artık her dolar 18 lirayı aştı. Mali kaynakların sınırlandırılması, ekonomik büyümenin sağlanamaması, ithalat artışı sürecinin devam etmesi ve Türkiye'nin dış ticaret açığı eğiliminin devam etmesi halinde lira daha da değer kaybedecektir.
Bu ekonomik durum insanların hayatında bir dar boğaz yarattı. Örneğin Türkiye'de doğalgaz faturası ödeme maliyeti son 2 yılda 7 kattan fazla arttı. Elektrik dağıtım şirketleri ve gaz iletim hizmetlerinin açıklamasına göre Türkiye'de yüz binlerce konut faturalarını ödeyememe nedeniyle doğalgaz ve elektrik kesintisi sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca ekmeğin fiyatı 1,5 liradan 5 liraya çıkarken diğer kalemlerle birlikte gıda fiyatlarındaki artış 2023 genel seçimleri için iktidarda sorunlar yaşanmasına neden oldu. Böylece bu partinin ve Cumhurbaşkanı'nın popülaritesindeki düşüş göz ardı edilemez. İktidar partisinin popülaritesindeki düşüş bu partinin zaten ekonomik reformları uygulayarak ve ekonomik istikrar politikası izleyerek güç merdivenini tırmanabildiği bir sırada gerçekleşiyor.
Türkiye'nin ekonomik krizini çözmek için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çeşitli kabineleri, para politikası stratejileri arasında dalgalı döviz kuru sistemi oluşturmak, hükümetin genel bütçesinde fazla oluşturmak, özel sektöre yer açmak, bankacılık sistemini reforme etmek, faiz oranlarını reforme etmek gibi siyasetler uyguladılar. Bu stratejilerin uygulaması sonucunda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve hedeflenen enflasyon elde edildi ve Adalet ve Kalkınma Hükümeti halkın güvenini kazanarak enflasyonu düşürmenin önündeki engellerden birini ortadan kaldırmış ve halkın güvenini kazanmıştı. Ocak 2005'in başından itibaren enflasyon oranı tek haneye ulaştıktan sonra bu güvenin yavaş yavaş ondurulması ile başlandı, söylenebilirdi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.